Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Altınoluk'un Kasım sayısı Dervişlik Olaydı, Tacile Hırka kapağıyla çıkmış. Davranışlarımızda neye öncelik tanıyoruz? Nefsimize mi, Allah rızasına mı? Bütün bu soruların cevaplarını içeren bir sayı olmuş Altınoluk'un Kasım sayısı. Şimdi ilk olarak Altınoluk'un sunuş yazısını paylaşalım sizinle. Bu sayımızda önünüze Yunus Emre'nin zihinlere kazanmış iki mısrasını kapak dosyası olarak sunuyoruz. Dervişlik olaydı, tacile hırka, biz dahi alırdık 30'a 40'a. Yunus Emre, sehli mümteni diye nitelenen şiirlerinde imkansız kolay diye tercüme edilecek bir şiir dili oluşturmuş bir büyük Allah dostu. Şöyle bir şey bu. Bir kitaplık meseleyi iki mısra ile ifade ediyor ve gönüllere ulaşıyorsunuz. Şayet dervişlik tacile hırkadan ibaret olsaydı biz de onu 30'a 40'a alır derviş olurduk. Bu ifadenin içinde başka neler saklı? Öyle zannetme derviş kardeş, bu iş tacile hırkadan ibaret değil. Yani şekil şartlarını yerine getirirsen dervişlik kıvamına ulaşırsın diye bir şey yok. Hatta derviş olmak için tacile hırka bile gerekli değil. Kalp aleminde bir şeyler yapabiliyor musun? Kalbini yoğurabiliyor musun? Asıl mesele o. Bakın yazmaya başladık, neler çıktı içinden. Ama bu konuyu uzatmayıp derviş Yunus'un bu sözü neden söylediğine bakmak gerekli asıl. Diyor ki Yunus hal diliyle, arkadaş bizler şekil şartlarını yerine getiriyoruz. Dervişlik iddiasında bulunuyoruz ama yaptığımız işlerde dervişliğe uymayan şeyler var. O zaman dervişlik de kirleniyor bizim dervişliğe uymayan davranışlarımızda. Aslında Yunus bunu sadece dervişlere de söylemiyor. Derviş dediğimiz insanlar da nihayetinde Müslümanlıklarını güzel yaşamak için yola çıkmış insanlar. İslam'dan kopuk bir icat değil dervişlik. Aksine İslam'ın içinde kendi kendini daha iyi inşa etme gayreti. Buradan okuyunca Yunus'u belki iş Müslüman adı taşıma işi değil arkadaş. Asıl olan isimle müsemma olabiliyor musun gibi anlamak gerekiyor. Yunus bu iki mısrayla asırlar içinde herkesi kendi kendine sorgulamaya çağırıyor. Kendimize bakmamız lazım Yunus'u dinliyorsak şayet. Müslümanlık tacıyla dervişlik hırkasının üzerimize gerçekten oturup oturmadığına, üzerimizde bütün bu vasıfların iğreti durup durmadığına, dışarıdan bu urbaları giymiş olmamıza rağmen içimizin boşalıp boşalmadığına bakmamız lazım. Nerelerde tökezliyoruz, nerelerde ayağımız kayıyor, nerelerde yapalıyoruz, nerelerde nefsimiz devreye girip kafamızı karıştırıyor, nerelerde kendimize yontma duygumuz, aklımızı, kalbimizi bürüyor, nerelerde Rabbimizle ilişkimizi unutuyoruz, nerelerde ahireti unutuyoruz, nerelerde kalbimiz karıncalanıyor. Hayat girift kıvrımlarla dolu. Her zaman net, berrak, şuur halinde yaşayamıyoruz. Yunus diyor ki, tacına, hırkana, içini takvayla dolduramadığın aidiyetlerine güvenme. Bu iş ciddi iş. Aman dostum, ahiret var. Aman dostum, Allah'ın huzuruna çıkacaksın ve yapıp ettiklerinin hesabını vereceksin. Burada taca, hırkaya gösterdiğin özenden daha fazlasını asıl orada yüzünü ak çıkarmaya göster. Yunus'u dinleyelim, aziz dostlar. Evet, ilk olarak Altınoluk'un Kasım sayısının sunuş yazısını aktardık ve şimdi de Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Dervişlik Olaydı, Tacile Hırka başlıklı kapak konusunu paylaşacağız sizinle değerli dinleyiciler. Yunus Emre, dervişlik olaydı, tacile hırka mısranı, biz dahi alırdık 30'a 40'a diye tamamlıyor. demek istiyor ki dervişlik taçla hırkadan ibaret değildir. Yani derviş kıyafeti giyilince derviş olunmuyor. Öte bir şey dervişlik. Tıpkı iman ettik deyince işin bitmediği gibi. Tıpkı Allah Teala'nın Resulünü iman ettik diyen Arabiye, iman ettik demeyin, İslam dairesine girdik deyin. İman henüz kalplerinize nüfuz etmedi demesi için uyarması gibi. Ve tıpkı Allah Teala'nın Elif, Lam, Mim diye başlayan sarsıcı bir hurufu mukatta'nın hemen peşinden insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar diye sarsıcı bir soru sorması gibi. Halik Teala bir başka ayette ise yine insanlara iman ettik demekle cennete giriveceklerini mi zannettiler diye soruyor. Demek iman ettik demekten ötede de bir şey var. Yani sözden öte, kılık kıyafet gibi şekli hususiyetlerden öte bir öz. Buna göre imanın kalplere nüfuz etmesi, imanın hayata yansıması, bazen bedeli hayat olan imtihanların atlatılması iman yolunda yeni merhalelerdir. Necip Fazıl merhum, Kafiyeler isimli şiirinde cübbeler yüreksiz der. Demek içinde yürek olduğu zaman cübbe anlam kazanıyor. Buna göre de Yunus Emre, tacın içinde baş, hırkanın içinde yürek olduğu zaman derviş derviş olur demiş oluyor. Öyleyse tac ile hırka değil, dervişliği dervişlik haline getiren kalbin Allah'la birliktelik idraki ile yoğrulması ve onun davranışlara intikal ettirilmesidir. Şöyle bir soru üzerinde düşünebiliriz. Yunus Emre neden böyle bir söz söylüyor? Bunun cevabı şu olmalı. Öyle bir zaman geliyor ki insanlar kisve olarak belirli şekiller içine giriyor. Bu şekiller içinde kendisini bir şeylerin mensubu olarak telakki ediyor, öyle anlaşılmasını istiyor, öyle anlaşılmasında dünyalık bir karşılık olabileceğini düşünüyor. Ancak davranışların o kisvenin temsil ettiği iklimle, gönülle alakası bulunmuyor. Neden? Çünkü nefis giriyor araya, ene, ben giriyor. Benin özel hassasiyetleri, bazen çıkarları, bazen refleksleri giriyor. Ve bunlar bazen farkında bile olunmadan yapılıyor. Büyük sufilerden Cüneydi Bağdadi'nin dayısı ve mürşidi, Maruf-u Kerhi'nin talebesi, Seri Es-Sakati'nin menakıb kitaplarına giren bir menkıbesi çok anlamlıdır. Kendisi şöyle dermiş: bir kere elhamdülillah dediğim için 30 senedir istiğfar etmekteyim. Bu nasıl olur denilince Seri Es-Sakati başından geçen şu olayı anlatırmış. Bir keresinde Bağdat'ta büyük bir yangın çıkmıştı. Yolda beni karşılayan bir adam, "Üstad," dedi, "çarşıda yangın çıktı ama merak etme, senin dükkan yangından kurtuldu." Ben de bu habere sevinerek gayri ihtiyari elhamdülillah dedim. Müslümanların başına bir felaket geldiği vakitte kendim için hayırlı olana dikkat ederek elhamdülillah dediğim için 30 senedir pişmanlık duyuyorum, tevbe ediyorum. Nasıl bir hassasiyet, ne dersiniz? Böyle bir olayda nasıl bir tavır sergilerdik ve refleks halinde ağzımızdan çıkan bir söz için 30 yıl içimiz yanar mıydı? Şu söylenebilir: İnsanın asıl imtihanı, ucu kendisine dokunan bir sınanmada nasıl tavır takınacağı noktasında toplanıyor. Çünkü o durumda insanın kimyası değişiyor, nefsi hassasiyetler gelip yüreğinin aklının üstüne oturuyor. Gel de kurtul onun mengenesinden. Resulullah neden pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir diye buyuruyor? Çünkü öfke anında insanın kimyası değişiyor ve kendi benini kontrol edemez hale geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh neden insanı yolculukta, alışverişte deneyeceksin diyor? Çünkü o anlardır insanın refleks halinde kendini ortaya koyacağı anlar. Adamın biri Hazreti Ömer'in yanında bir hususta şahitlikte bulundu. Ömer İbnül Hattab Hazretleri ona, ''Ben seni tanımıyorum, seni tanıyan birine getir.'' dedi. Orada bulunanlardan birisi, ''Ben onu tanıyorum.'' diye atıldı. Hazreti Ömer, ''Nasıl bilirsin?'' diye sordu. O da, ''Emin ve adil bir adam olarak tanıyorum.'' cevabını verdi. Hazreti Ömer tekrar sordu, ''Gecesini, gündüzünü bildiğin yakın bir komşun mudur?'' dedi. ''Hayır.'' diye cevap verdi adam. Hazreti Ömer sormaya devam etti. ''İnsanın takvasını ortaya koyan muamelesidir. Bu adam alışveriş yaptığın bir kimse midir?'' Adam hayır dedi. Hazreti Ömer bu defa insanın ahlakını güzel veya çirkin olduğunu anlamaya imkan veren bir yolculuk o kişiyle yaptın mı diye sordu. Adam bu soruya da hayır cevabını verdi. Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun dedi ve sonra da adama dönerek git seni tanıyan birini getir buyurdu. Şöyle derdi. Ey insanlar! Sakın bir adamın orucu ve namazı sizi aldatmasın. Bir kimsenin güvenilir olup olmadığını öğrenmek için konuştuğu zaman doğru söyleyip söylemediğine, kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet edip etmediğine ve zengin olduğunda takvasına bakın. Bir reklam filminin ana sloganı şöyleydi. Açken sen sen değilsin. Evet, bazı zamanlar olur ki insanın kimyası değişir. Mesela öfkeliyken siz siz misiniz? Mesela bir çıkarınızın halaldar edildiğini düşündüğünüzde siz siz misiniz? Mesela ayağınıza basıldığında, mesela bünyenizden bir kıymık koparıldığında siz siz misiniz? Babayken evlatlık sorumluluğu hakkındaki düşüncelerinizle evlatken babalık hakkındaki düşünceleriniz aynı mı? Yaşlı anne babanızın yerinde olsaydınız, evlatlarınızdan neler bekleyeceğinizi düşünüp evlatken onları yerine getirebiliyor musunuz? Gelinsiniz, kayınvalide olabileceğiniz günleri, kayınvalidesiniz, gelinkenki beklentilerinizi hatırlıyor musunuz? Satıcıyken, alıcıyken aynı insan mısınız? İşverenken, işçiyken düşünceleriniz aynı mı? İşçilikten işverenliğe çıktığınızda işçilerinizin hukuku üzerinde işçiykenki düşüncelerinizi koruyor musunuz? Amirken, memurken, iktidarken, muhalefetken, yöneticiyken, yönetilenken, trafikte yolu paylaşırken, hayatın içindeki birbiriyle ilişkisi bulunan tüm rollerde aynı soru söz konusu. Çok çok okudunuz, çok çok dini terbiye aldınız, çok çok mürşit önünde diz çöktünüz. Bayağı oldunuz yani. Peki hayatınızın bütün kıvrımlarında öğrendikleriniz, terbiyesini aldıklarınız aklınıza geliyor mu? Yoksa nefis ve şeytan bir yerlerden devreye girip damarlarınızda dolaşmaya başlıyor ve her şeyi, hatta o zamana kadar tüm öğrendiklerinizi, meseleyi kendinize doğru yontmanız yolunda size yol mu gösteriyor? Davalıyken, davacıyken aynı kul hakkı hassasiyetlerini sergileyen insan mısınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ''Ben ancak bir insanım. Siz de bana gelip davalaşıyorsunuz. Belki bazınızın delili hasmınınkinden daha kuvvetli oluyor. Ben de bu ifadeye göre onun lehine hüküm verebiliyorum. Fakat kime? Kendisine değil de kardeşine ait olan bir hakkın verilmesiyle hükmedersem, öyle olmadığını bildiği halde bunu asla almasın.'' Zira bu takdirde ben kendisine ancak cehennemden bir parçayı ayırmış oluyorum demektir. İşte Resulullah tam da bizlerin ayağının sürçtüğü yeri anlatıyor ve ona bir şey verirsem bilsin ki cehennemden bir parça vermiş olurum diyor. Çünkü bütün hesapların en girift ayrıntılarına kadar görüldüğü, kimsenin kimseye hakkının geçmesine fırsat verilmediği bir huzur var. Diller konuşmasa bile ellerin, ayakların, derilerin konuşacağı, şahitlik edecekleri bir zaman var. Bütün hesapların ortaya döküleceği bir aydınlık zemin var. Mahşer zemini. Resulullah Efendimizin Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak, biz onu görmüyorsak da onun bizi gördüğünün bilincinde olmak dediği durumun ayan beyan ortaya çıkacağı bir gün var. Diyelim ki Resulullah'ı aldattınız. Diyelim ki Ömer'i aldattınız. Diyelim ki bütün hakimleri aldattınız. Hatta diyelim ki haklılığınıza inandırarak kendinizi aldattınız. Her şey oraya kadar. Orada taca da bakılmayacak, hırkaya da, ünvana da, makama, mensıba da. Söze değil, sözün özüne bakılacak orada. Cübbelerin içindeki yüreğe bakılacak. O yürek selim mi, marazlı mı, taşlaşmış mı, ölmüş mü? Nasıl bir yürekle gelmiş oraya? İman kalplere nüfuz etmişse, Allah'ı görüyormuş gibi yaşama disiplinini kuşanmışsak, nerede olursak olalım, Allah'ın bizimle birlikte olduğu idrakini kazanmışsak, günah cehennem ateşi gibi hissedilmeye başlamışsa yüreğimizde, elimizde, ayağımızda, yüzümüzde, o zaman reflekslerimiz de mahşer aydınlığını idrak çerçevesinde olur. El kârda, gönül yârda hali işte budur. İnsanın sol böğründe ince bir derdin batması lazım Yunus gibi. Aman ha, aman ha, Rabbinin huzurunda savunulamayacak bir davranışı tercih etme. Aman ha, orası çok yaman. Değerli gençler, Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Dervişlik Olaydı Tacile Hırka başlıklı makalesini, yazısını paylaştık sizinle. Bir başka yazı ise Doktor Adem Ergül'ün kaleminden size aktarılacak. Şimdi kalıptan kalbe, kalpten hayata başlığını taşıyor bu yazı. İnsan çoğu zaman kendisini aldatan bir varlıktır. Fakat aldanmış görünmez. İçinde bulunan nefs mekanizması hemen harekete geçer ve gerekçeler üretir. Yaptığının haklılığına ve meşruluğuna nice nice deliller bulmaya çalışır. Yaldızlı sözlerle gerçek halini perdeler. Yapmadan yapmış gibi, olmadan olmuş gibi görünür. Doğan Cüceloğlu bu nevi bir hayat tarzını bir kitabının kapağına taşır. Mış gibi yaşamlar. Sonra da bununla neyi kastettiğini şöyle açıklar. Ne demek mış gibi yaşam? Düşüncelerinin arkasındaki niyetin farkında olmayan, sözü, özü ve davranışı birbirine uymayan insanların hayatı demek. Böyle insanlar var mı diye sorarsanız çevrenize bir bakın. Aklı, düşüncesi, çocuğuna yardım etmekte dolu olduğu halde asık yüzlü, kırıcı, ilgisiz anne veya babaları, öğretmen olduğunu söyleyen ama hiç kitap okumayan insanları göreceksiniz. Üstelik mış gibi yaşam insanların bu anlayışla oluşturduğu ya da işlettiği kurumlar yoluyla giderek tüm topluma yayılıyor. Vatandaşa yardım etmek için oluşan bürokrasi köstek olmak konusunda uzmanlaşıyor. Güven duymamız için oluşturulan kurumlar güvensizliğin kaynağı haline geliyor. Adaleti sağlamak için yapılan yasalar adaletsizliğin düzenini sürdürüyor. Kimimizin körleşip fark etmediği, kimimizin artık yadırgamadığı mış gibi bir yaşam yaşıyoruz. Sanki hayat tarzımız olmuş, kuşaktan kuşağa sürüp gidiyor. Yaşıyormuş gibi görünüp de aslında yaşamamak ve yaşamadığının farkında bile olmamak. Rabbimiz sözleriyle kendini perdeleyen ve kılık kıyafetiyle adam zannedilen ve fakat özünde başka bir kişilik ve kimlik taşıyan kimseleri şöyle deşifre eder. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. İnandığı gibi yaşamamak ve fakat yaşar gibi görünmek, itikadi ya da ameli bir nifak alametidir, riyakarlıktır. İman eden kimseler iseniz diye başlayan ya da biten nice ayeti kerimeler, bu tutarsızlıkların hastalıklı bir kişilik yapısı ortaya koyduğuna dikkat çeker. söylediğini yapmayan ya da yapmayacak olan kimselerin ilahi gazabı üzerlerine çekecek bir yanlışın içinde oldukları hatırlatılır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Bu tutarsızlık hayatın hemen her alanında müşahede edilir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin mümtaz halifelerinden Muhammed Parsa Hazretleri, Faslül Hitap isimli eserinde müfessirleri, muhaddisleri, fakihleri ve vaizleri uzun uzun değerlendirir. Görünenle olması gerekenin farkına dikkat çeker. Örnek olması bakımından Kur'an-ı Kerim'i anlayıp anlatmaya çalışan müfessirlerle ilgili şu sözleri konumuz açısından ufuk açıcıdır. Müfessirlerin birinci hali, kendilerinden evvelki müfessirlerin sözlerini zapt edip naklederler. Bunu işin zirvesi bilirler. Bununla kendilerini ilimde rasihlerden, işin hakikatine erenlerden zannederler. Bunlar bütün zamanlarını eski müfessirlerin kavillerini nakletmekte tüketirler. Bu taifeye vacip olan önce dini bilmenin ve yaşamanın ne olduğunu öğrenmektir. Bunlara göre dini yaşamak en sonra düşünülecek iştir. Hatta fazla ehemmiyeti yoktur. Halbuki dini anlatmaya çalışmaktan önce anlamaya çalışmak lazımdır. Dini anlamak için de hem kalıbın ve hem kalbin üzerine düşen farzlar bilinecek, hem de farzların şekilleri ve ruhları yani manaları bilinecek. Hakikat şudur ki eski sözlerin naklinden başka bir marifeti olmayan kimse kendisi çıplaktır. Böyle bir kimse hak yolunun yolcularına nasıl elbise giydirebilir? Bunlar evvela düşünmelidirler ki kendilerinden istenen kulluktur. Şunun bunun ne dediğini nakletmekle uğraşmak değil. Müfessirlerin ikinci hali, bunlar da eskilerin sözlerini çok çok zikrederler. Anlayış ve kavrayışları mükemmeldir. Mezhepleri ve inançları iyi bilirler. Fakat Allah'ın emir ve nehilerini, Allah'ın muradı ve çile anlamaktan bihaberdirler. Çünkü farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, layıkı ve çile anlamak için evvela bunları yapmak, yaşamak lazım geldiğine ehemmiyet vermezler. İlimleri sayesinde hakkı batıldan, bidatı sünnetten ayırabilirler. Fakat yaşamadıkları için bildiklerini doğru dürüst anlatmaktan uzaktırlar. Bilmez ki herkesin işitme gücü, kulağının temizliği ve hastalıklardan uzaklığı ölçüsündedir. Herkesin meşrebi neyse söyleneni o şekilde anlar. İnsan Kur'an'ı ne kadar yaşıyorsa o kadar anlar. İnsan Kur'an'ı ne kadar az yaşıyorsa, Kur'an ahlakıyla ne kadar az ahlaklanıyorsa, nakilleri, rivayetleri o kadar fazla yapar. Bütün bu yaptıkları Allah'ın kitabına perde olmaktan başka bir şey değildirler. Bunların bir başka tipleri de vardır ki, tefsirlerde gördükleri kaviller, reyler üzerindeki kanaatlerini beyan etmeyi iş sanarlar. Bizim asrımıza kadar gelenlerden böylelerini tetkik ediniz. Kur'an'a perde olanlar ve insanların zihinlerini bulandırmaktan başka bir şey yapmayanlar hep Kur'an'ı yaşamadan anlatmaya uğraşanlardır. Kur'an'ı yaşamadan görüş beyan etme sevdasında olanlar heva, nefis ve şeytanın tasallutu altındadırlar. Farzları, vacipleri öğrenip kendileri yapmayanlar başkalarına ne sünneti öğretebilirler ne bid'atı. Bunlar evvela kendi Müslümanlıklarını sönmekten, kurumaktan kurtarsınlar. Kimin sırrı ve kalbi daha temizse, esrarı ilahiyeden nasibi o kadar çoktur. Kulluk ayetlerinden daha bir şey anlamayanlar, rububiyet ayetlerinden nasıl anlayabilirler ve insanlara yol gösterebilirler? Müfessirlerin üçüncü hali. Eskilerin hallerini hıfzetmişlerdir. Arabi lisanı iyi bilirler. Mezhepleri ve inançları kemal derecesinde bilirler. Şahsi hayatlarında küçük günahlardan bile korunmaya çalışırlar. Facir ve fasıkların ve günün adamlarının sohbetlerinden uzaktırlar. Bütün bunlarla beraber bilmek lazımdır ki hakikati öğreten ancak Hak Teâlâ'dır. Herkesin anlayışının temizliğine göre yardım eder. Kimin anlayışı daha temizse Hakk'ın dergahından nasibi o kadar fazla olur. İşte böylelerine müfessir denilebilir. Bütün arifler ve mürşitler sözden ziyade hale dikkat çekmişlerdir. İşi lafa döken ve halden nasipdar olmayan kimselerin ham sofu ve kaba softa olduklarına işaret etmişlerdir. Seyri sülük yoluna intisap edip de İslam'ın ahkamını ticari hayatına, aile hayatına ve ilişkilerine yansıtamayan kimselerden hep bizar olmuşlardır. Dindarlığı sadece zikru tesbihe, kılık kıyafete ve yaldızlı sözlere indirgeyenlerden hiçbir zaman hazmetmemişlerdir. İbrahim Desuki Kuddise Sirruh böyleleri hakkında der ki, "Bir şeyi anlatmak hiçtir, anlamak icap eder. Hiçbir zaman için anlatan, anlattığı mananın marifetine eren, onun tam hamili olduktan sonra konuşan gibi olamaz. Anlatmak istediği makama bazı müşahede ehli olan kimseler de ermiş değildir. Böylelerine, o erdiğin makamı vasfet, yani özelliklerini ve nişanlarını açıkla dense yapamazlar. Çünkü hakiki ve eksiksiz bir sevke, yani o halin manevi tadına erişememişlerdir. Bütün bunları anlatmaktan kastım odur ki, cümle evladım zevk ehli olalar, yani işin hakikatine eren ve o hali yaşayan kimseler olsunlar. Sadece vasfeden, anlatan değil. Ehli irfan arasında meşhur olan, tatmayan bilmez sözü, taklit ehlinin tahkiki ermediği sürece hakikat bilgisine sahip olamayacağına dikkat çekmek içindir. Öz, söz ve fiil bütünlüğü parçalanmamış sıhhatli kişiliğin vazgeçilmez bir zaruretidir. İmanın kalbe inmesi ve hayat haline dönüşmesi de ancak bu şekilde gerçekleşebilir. İmanı ve İslam'ı hayatın kimi alanlarında askıya almak ve bununla beraber iyi Müslüman, kamil mümin ya da insanı kamil postuna bürünmek esasen kendini kandırmaktır. Hayatımızda kimi zaman Allah'ı, kimi zaman da nefsi, şeytanı ve tağutu hakim kılmak nasıl bir Müslümanlıktır? Bu durum zihnin bölünmesi, kalbin bölünmesi ve kişiliğin parçalanmasıdır. Tevhid bu değildir. Bilerek ya da bilmeyerek şirkin içine düşmek işte böyle bir şeydir. Şekilcilik kolaycılıktır. Öze inmek zordur. Halbuki kalite, öze iniş de doğru orantılıdır. Kişi özünü pişirmeden hamlıktan kurtulamaz. Özün kemali ise içte hapsedilen bir duygudan ibaret değildir. Hayata yansımayan öz, çürümeye ve sönmeye mahkumdur. Öyleyse kalıptan kalbe, kalpten hayata bir bütünlük içinde mümini kamil olmak, insanı kamil olmaktır. Evet, Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Kalıptan Kalbe, Kalpten Hayata başlıklı yazısını aktardık değerli gençler. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından paylaştık yazılarımızı. Hoşça kalın.